İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha birlikteyiz. Gerçekten çok gergin günler yaşıyoruz. Neden gergin günler yaşıyoruz? Dünyada belki çok az yaşanan bir depremle karşı karşıyayız. Önce 7.10'da 7, bazı bilim adamlarına göre 7.9. Sonra 7.6, artçıların bile altının üstünde olduğu bir deprem. İlk peş peşe iki deprem. İki fayın kırılması söz konusu. Yaklaşık 900 yıldır kırılmayan fay kırıldığı için tabii doğal olarak enerji birikmesi de çok yüksek oldu. Yani yüzden fazla atom bombasına denk bir enerji çıkışından söz ediliyor. 160 atom bombası diyen de var. 130 diyen de var bilim adamları içerisinde. 10 ili kapsayan bir bölgede etkili ve gerçekten başta Maraş, Gaziantep'in İstahiye bölgesi, Hatay olmak üzere ciddi bir yıkımla karşı karşıyayız. Çok geniş 500 kilometreyi bulan bir alanda kırılma yaşanıyor. Bugün deprem bölgesindeki son durumu konuşacağız. Bölgede ilk günün karmaşası belli ölçülerde giderilmiş gözüküyor. Biraz daha organize bir şekilde hareketler gözüküyor, faaliyetler gözüküyor. Bölgeden aldığımız haberler bu yönde. Mehmetçik sahada, madenciler sahada, ülkenin çeşitli yerlerinden gelen kurtarma ekipleri sahada. Dördüncü gün olmasına rağmen bugün çocuklar kurtarıldı, yaşlılar kurtarıldı. Yani enkaz altından hala canlıların çıkarıldığını şahit olduk ve sevindik. Ama hala yıkıntıların altında binlerce, belki on binlerce vatandaşımız duruyor. Evet, Rusya'dan, Çin'den, İran'dan, dünyanın birçok ülkesinden gelen yardım ekipleri var. Bunlar da sahadalar ve çalışmalarını sürdürüyorlar. İskenderun'daki limandaki yangın söndürüldü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rus B-200 tanker uçaklarının bu yangını müdahale ettiklerini bildirdi. Ve yangın aldığımız son bilgilere göre sönmüş. Ancak konteynerlerin içerisinde tabii zaman zaman söndükten sonra tekrar alevlenebiliyor. Bu limandaki yangının söndürülmesi şundan önemli. İskenderun limanına ulaşması için yardımların ve iş makinelerinin, yani o limanın kullanılması için de bu yangının söndürülmesi gerekiyordu. Bu da önemli bir durum. Evet, bugün bölgedeki son durumu konuşacağız. Şu anda Antakya Hatay Belediye Başkanımız Sayın Lütfi Savaş bağlandık. Bu zor işlerin içerisinde Sayın Başkan, nedir durum? Hoş geldiniz. Geçmiş olsun diyelim.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hepimize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun.
Evet.
Durum şu, bugün Perşembe 4. günündeyiz.
Evet.
Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Ama tabii ki çok umudumuz kalmadı. Çünkü 2000 üstünde binamız maalesef yerle bir oldu. Ve insanlar şu anda, hem biz ilk günden itibaren hem şu anda arama kurtarma çalışması yapan profesyonel ekipler, daha çok canlı bulabilir miyiz diye araştırma yapıp canlı bulabildikleri yerde işlem yapmaya devam ediyorlar. Ama çok büyük şeyimiz var. Hem zararımız var hem insan kaybımız var. Şu anda 4000'i aşmış durumda kaybettiğimiz insan sayısı. Ama bu yıkılan binaları harfiyatını çıkardıkça çok daha fazla olacağını düşünüyoruz.
Başkan,
Dışında şu anda ayakta kalan insanlarımızı yaşatmaya çalışıyoruz. Ve onların barınma sorunlarını, kış şartlarına karşı yaşama sorunlarını, aynı zamanda gıda sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Çok şükür özellikle iki gündür çok yardım var, hem yurt içi hem yurt dışı. Büyükşehir belediyelerimiz başta olmak üzere belediyelerimizin büyük desteği var. İş adamlarının, hayırseverlerin desteği var. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Bizim bu en sıkıntılı olduğu günlerimizde Hatay'a yapmış oldukları destekten dolayı, ama çok alan geniş olduğu için nüfusun çok kalabalık olması,
evet,
dolayısıyla,
evet,
bunların hepsini dört dörtlük yapma maalesef şansımız olmadı. Ama iyi niyetle bütün buraya gelen hem yardımsever insanlarla hem kendi ekiplerimizle bu sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz.
Daha organize oldu değil mi Sayın Başkan?
Biraz işler... daha gittikçe daha organize oluyor. İşte hem birbirimizle hem diğer kurumlarla daha fazla gittikçe
birlikte
çalışma imkanımız oluyor. İnşallah, evet, inşallah daha iyi olacak. Tek temennimiz bu yaşayan insanlarımızın hastalanmadan bu 3-5 ayı geçirmesini sağlamak ve olabildiğince yıkıntı altındaki insanlarımızı kurtarabildiğimiz kadar kurtarmak. Tabii ki şu var, Hatay'da İskenderun, Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan, Arsuz başta olmak üzere hastada da var. Çok yıkılmış evimiz var. Bunların tekrar ayağa kaldırılması lazım. Önce şu pansumanı yapacağız ama daha sonra radikal bir işlemden sonra çok iyi bir yapılanmayla tekrar şehrimizi ayağa kaldırmak zorundayız.
Evet.
Bu azmimiz hem bizim hem Türk milletinin bu azmiyle biz Hatay'ı tekrardan inşa ederiz. Şunu söyleyeyim, bu deprem benim insanoğlunun muhtemelen 40-50 nesilde bir göreceği depremdi.
Evet, evet.
Ben İstanbul'u yaşadım, Ankara'yı, Eskişehir'i, Adana'yı, Hatay'ı. Son bütün depremlerden nasiplendim ama hepsini toplayın. Hepsi ilk depremin, pazartesi saat 4.18'de olan depremin inanın dörtte bir etkisini etmez.
Bütün bilim adamları aynı şeyi söylüyor başkan.
Sebebi şu, bu 7 kilometreymiş yerin, yeryüzünün, evet, 2 kilometre altında çok hızlı yayılıp ve iğme çok hızlı oluyormuş. Mesela ondan sonraki 7.7'nin altındaydı, 7.6'ydı. Ama arada 10 kat bir fark vardı. Bir gün sonra, evet, da 7.6,
evet,
oldu ya.
Evet, evet.
Etki anlam, şiddet anlamında en az 10 kat fark vardı. Düşünebiliyor musunuz?
Evet.
Sadece arada 0.1 rakam var ama o zannedersem yerin 15 kilometre altında olmuş.
Evet.
Yani 7 kilometre ile 15 kilometre arasındaki fark çok fark ediyor. Yani o 0.1 derece en az 10 kat fark ediyor. Yani insanları aldatmasın depremin derecesinin, şiddetinin 7.0
evet, evet,
şu kadar, 6.0 bu kadar. Ondan sonra 6 küsür oldu, 5 küsürler oldu. Hiç biz fark etmedik bile bazılarını. Çünkü ilkinde o kadar şiddetli yaşadık ki. Yani ben gerçekten de yani bunu ancak 40-50 nesilde bir görür Hataylı. Bize, evet, nasip oldu.
Evet.
Bu tarihsiz günleri hep birlikte millet olarak aşacağız. Ama şu bir gerçek ki insanlık ölmemiş.
Evet.
Bize hem ülkemizden hem yurt dışından gerçekten de kurum kuruluşlar destek oluyor. Şu var, fiziken Hatay'ı tekrar yerine getirebiliriz ama can kaybımız çok oldu. En büyük üzüntümüz bu. Ama geride kalanları ve Hatay'ı yaşatmamız lazım.
Evet. Başkan, sizi çok meşgul etmek istemiyorum ancak bir şey söyleyebilirim. Yani buralarda toplumun bütün kesimleri, yani sitelerde insanlar, yöneticiler, efendim gençler, herkes deprem bölgesine en azından biz de bir omuz verelim diye canla başla çalışıyorlar. Ben iki gündür onlarla beraberim ve sürekli çalışmalarını da izliyorum. Yani inanılmaz, Kurtuluş Savaşı'ndakine benzeyen bir dayanışma örneği var. Bu da bizim için umut veriyor.
Şunu söyleyeyim, yani ben siyasetçiyim ama doktorum, bilim adamıyım.
Evet.
Keşke rahat günlerimizde de böyle birlik olabilsek.
Evet, evet.
İlla bir kurtuluş mücadelesi verirken değil.
Evet.
Keşke sıkıntıyı paylaştığımız kadar güzellikleri de paylaşsak. Keşke.
Evet, evet başkan.
En büyük umudum o.
Evet başkan. Çok teşekkür ederiz, sizi meşgul etmek istemiyoruz. O nedenle yani işiniz
sağ
vardır
olun.
Çok. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun.
Evet sayın dinleyiciler, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lütfi Savaş son durumu anlattı ve Hatay'ın içinde bulunduğu manzarayı bize aktardı. Fakat benim en çok dikkatimi çeken şu, yani öyle moral bozucu değil, Hatay'ı yeniden yaparız dedi. İnsanlık ölmemiş dedi ülkemizde, bu çok sevindirici dedi ve toplumdaki bu dayanışmayı örnek gösterdi. Bunu şunun için önemsiyorum. Son dönemde sosyal medyada bir takım insanlar sürekli karamsarlık pompalıyorlar. Yani bu karamsarlığa karşı bizzat en büyük yarayı alan, en büyük darbeyi yiyen Hatay'ın belediye başkanının bu sözleri bizi gerçekten umutlandırdı. Ve bu karamsarlığımızı bir an ölçün olumlu yönde etkiledi. Sayın Lütfi Savaş'a çok teşekkür ediyoruz. Efendim stüdyomuzda da bir konuğumuz var, Nuray Başaran. Nuray Hanım Hatay'daydı deprem sırasında. Uçağa binecekti sabah. 5'teydi değil mi Nuray Hanım?
Evet.
5'te uçağı vardı. Bu nedenle biraz erken kalktı. Aslında daha da geç kalkabilirdi.
Evet.
Biraz erken kalktı. O kalkış 3 dakikayla yaşamını kurtardı. Otelden çıktı. 3 dakika sonra deprem oldu ve otel yıkıldı. Duray Hanım bir anlatır mısınız nasıl oldu bu durum?
Şimdi şöyle, insan hayatında aslında her anın çok önemli olduğunu farkındayız ama normal hayatta da bunu zaman zaman es geçiyoruz. Bugün ben dakikaların, anların ne kadar daha önemli olduğunu bir kez daha anladım. 3 dakika önce çıkmasaydım otelden şu anda ya enkaz altındaydım ya da ne bileyim, yani onu düşünmek daha istemiyorum. Sabah 5.55'te uçağım vardı. Sayın Lütfi Savaş'la röportaja gitmiştim hafta sonu. Hatta orada Hatay Spor'la Kasımpaşa Spor'un maçını izledik. Sonrasında da röportajı yaptık. Akşam da başkan bana dedi ki 5.55 uçağı, hani burası İstanbul Ankara gibi değil. 4.30'da çıksan da olur dedi ama biz bizi alacak şoföre saat 4 demiştik otelden bizi alış saatini. Eşimle birlikte gitmiştik. Dedim ki eşime, ya yazık adam beklemesin, şoförü 4'te çağırdık. Çünkü hava çok soğuk, inanılmaz derecede yağmur yağıyor. Bu adam yatağından kalktı geldi, bizi bıraksın biz havaalanında bekleyelim. Adam geriye gelip evinde yatsın. Biz o anlayışla sabah erkenden kalktık. 4'ü 14 geçe otelden ayrıldık. Yaklaşık işte 3 dakika sonra 17'de gerçekleşti biliyorsunuz ilk deprem. Araçla gidiyoruz. Bir anda kırmızı ışıkta durduk. Daha yeni çıktık zaten kaldığımız yerden. Hatay'da Büyükşehir Belediyesi'nin konuk evi var. Bu eski yapıların olduğu, Hatay
evet,
Gastronomi
evet.
Evinin olduğu arka sokakta yeni evet. Yapıldı. Çok da güzel yapmış.
Evet, birlikte de bir
başkan.
Yemek yemiştik orada
evet,
başkanla
evet,
beraber.
Evet, başkanla.
Evet.
Onun arka sokağında yeni konuk evi.
Evet. Orayı da göstermişti bize
evet,
giderken
evet, evet.
O taş sokaklarda orayı da görmüştük. Yeni
evet.
Yapıyorlardı o zaman.
Evet.
Evet.
Sadece biz vardık zaten konuk evinin konukları olarak. Sabah çıktık. Güvenlik görevlisi hatta orada tam araç içeri girmiyor. Biraz yürümeniz gerekiyor. Abla ben yardım edeyim valizinize dedi. Zaten küçük bir valizdi. Bir gece kalmıştık. Yok dedim, adamı yormak istemedim. O da ayrı çok acı veriyor bugün bana. Keşke yardım etseydim abla diye telefon açtı. Niye bana valizinizi taşıtmadınız diye ağlayarak dün aradı.
Evet.
Çıktık ilk ışıklarda. Karşıdan köprüden bir araç geçiyor, Asi Nehri'ni biliyorsun. Zaman
evet.
Zaman da ben Hatay'a çok sık gittiğim için öyle şeyler böyle sallanıyor o köprüden araç geçince. Önce öyle zannettim, her taraf karanlık, saat 4.17 sabaha karşı. Sonra bir baktım ki şiddet artıyor. Bir de çok aşırı yağmur var, yerdeki sular arabanın üstüne geldi. Ben zannettim ki yani biz çöktük, Asi Nehri'nin içindeyiz, nehir taştı ya da yani anlayamadım önce. Sular gittikten sonra bir baktım kağıttan evler gibi karşıdaki yandaki binalar bir bir çöküyor. İnanılmaz böyle bir şey çıktı, duman çıktı. Evlerin tozu tabii. Çok özür dilerim, sesim çıkmıyor. Biz çünkü 3-4 gündür Hatay'da su, yemek
evet.
Hiçbir şey.
Daha yeni geldiniz Ankara'ya, gelebildiniz sanırım.
Dün gece yarısı geldim. Sonra bir baktım ki insanların çığlıkları var. İmdat, kurtarın bizi. anlayamadım ya, inanılmaz şiddette. Sonra deprem olduğunu anladık. Binalar yıkıldığında ağaçlar yıkılıyordu. O yani korku filmi gibi, yani dehşet anıydı. Bizi götüren şoför dedi ki yani ben sizi havaalanına götüremem. Benim küçük çocuğum var, evime bakmam lazım evler yıkılınca. Tabii ki dedim, yani havaalanı falan orada düşünülecek şey değil. Zaten çok şaşkınız. Zaten havaalanı
çalışamıyordu.
Ama o anda bilmiyoruz tabii. Evet, evet. Sonra bir üst sokağa, iki üst sokağa galiba çıktık. Hatay'ın o sokaklarını da tam bilmiyorum. O sokağa giremedik. Her yer yıkılmıştı. İşte evlerin altından, yıkılan evlerin altından imdat sesleri. Koşanlar vardı, kurtulanlar ya da işte dışarıya kaçabilenler. Şoför dedi ki ya şu ev yıkıldıysa arkadaki ev benim evimdi. Benim evim daha kötüydü, muhakkak yıkılmıştır. Benim eşim anahtarı verdi. Siz başınızın çaresine bakın, ben çocuklarımı kurtarmam lazım diye gitti. Sonra o anda o karanlık dumanların içinden küçük bir çocuk koşarak geldi. Yani ne yaptığını bilmiyordu. Bir yere koşuyor ama nereye koştuğunu bilmiyor. Eli yüzü çamur içinde. Eşim onu tuttu, arabaya koydu. Çünkü çok soğuk ve aşırı yağmur var. Sonra arkadan...
Bir de gecelik de yani muhtemelen yataktan tabii, çıkıyor. Yani, yani üstünde başında bir şey yok. Yani
çocukların ayaklarında hiçbir şey yok. Çorap yok. Yani işte ne giydilerse gece yatarken onunla dışarı fırlamış durumdalar. Ondan bir büyük abisiymiş ama Türk değillerdi. Muhtemelen Suriyelilerdi. Yabancı konuşuyorlardı. Yabancı dil konuşuyorlardı. Sonra abisi şaşkın şaşkın aranıyordu. Eşim onu da arabaya almak istedi. Çok soğuk çünkü arabada bizim 5 kişilik araba, yani bildiğiniz işte...
Evet.
Binek araba. Sonra abisiymiş, çocuğu aldı bizim yanımızdan. Koşarak gittiler ama nereye koştuklarını bence onlar da bilmiyordu, biz de bilmiyorduk. Sonra ikinci depremi biz o cadde üzerinde yaşadık. Arabadan aşağı indik çünkü araba yan taraftaydı, biraz daha sağdan gidiliyor ya giderken. Etraftan işte yıkılmayan evler tekrar yıkılmaya başladı. Hani yıkılmayan evet. Dedim yarı yıkılmış evler, evet, tamamen yıkılmış.
Birincinde hasar görmüş olan, ikinci evet, artçı depremde.
İkinci artçı depremde tamamen yıkılmaya başladı. Ağaçlar yıkıldı üzerimize. Biz birbirimize sarıldık ve dua ettik yolun evet. Ortasında. O anı tekrar yaşamak ve hatırlamak tabii ki istemem. Aradan bir süre geçti. İnsanlar işte bir yerlere koşuyorlar. Biz sokakları bilmiyoruz. Arabayla aşağı inelim dedik. Ama yollar tabii enkazlardan dolayı kapalıydı.
Evet.
Bir noktaya kadar arabayla geldik. Sonra yürümeye başladık. Arabadan indik çünkü o ara yollarda hala tehlike var. İşte ağaçların yarısı kırılmış, yarısı elektrik direkleri keza öyle. Yürümeye başladık. Sonra bizim yanımıza koşarak biri geldi. Aşağıya doğru koşuyordu. Savcı olduğunu söyledi. Dedi ki aşağıda dedi toplanma alanı var. Alana inin. Çünkü hangi sokakta olduğumuzu biz bilmiyoruz.
Evet. Bir de yabancısınız yani şehrin evet, yabancısınız.
Evet yani bilmiyoruz, bilmem de mümkün değil. Aşağı indik. O alanı tanıdığımı zannediyorum ama etrafında hiç bina olmayınca tanıyamıyorsunuz.
Evet.
Sen de biliyorsun İsmet abi, o belediyenin önünde büyük bir havuzlu hani evet, heykel evet, olan evet, bir şey evet. Var ya. Meğer orası orasıymış ama ben tabii o halde tanıyamıyorum. Çünkü belediye binası yok, valilik binası yok. Hatay'ın kurulduğu o meclis binası restore edilmişti, onlar yok.
O bina da mı yıkılmış?
Yok hiçbir
ki
şey yok.
Ki o taş binadır ve evet. Şey bir binadır evet, ya sağlam bir
eski,
binadır.
Eski sağlam. 1500 yıllık Habibi Neccar Camii yıkıldı.
Evet.
1500 yıllık. Yani düşünebiliyor evet. Musunuz? Neyse oraya gittik. Orada küçük ağaçlar var. Tam ortaya heykellerin oraya doğru biraz durduk. Ama inanılmaz yağmur yağıyor. -5 derece. Sonra bir süre bekledik. 1-2 defa daha sallantı oldu. Eşim dedi ki yani biz burada donarak öleceğiz. Yani, bütün herkes aynı şekilde. İnsanlar arabalarıyla o meydana gelmeye başladılar. Çünkü o meydanda bina yok, ağaç yok. Daha evet, güvenli evet. Toplanma alanıymış. Eşim gitti, arabayı getirdi oraya. Sonra bir baktık ki bir bebek annesinin kucağında ama annesi biraz bacağı herhalde şey. Gittik onu aldık, 40 günlük aslan bebek. Araba geldi, arabanın içine bebeği aldık, annesini aldık. Onları koruma altına aldık. Birkaç kişiyi daha aldık. Sonra bir kız çocuğu geldi 12-13 yaşlarında. Ayağında çorap yok, pijamayla ıslanmış. Annesi şeyde kalmış, abisi getirdi burada durabilir mi diye. Arabada yer yoktu ama ben kucağıma oturttum. Dedim evet. Olsun benim kucağımda oturabilir. Her tarafı buz gibiydi. Abi anneme ışık yap. Annem çok korkuyor diye ağlıyordu. Abisi gitti. Sonra biz yaklaşık 2-3 saat hava aydınlanıncaya kadar o 40 günlük bebeği koruduk. Onları koruduk. Hava aydınlandığında onlar işte yakınlarının yanına gittiler. Sonra arabayla işte yavaş yavaş gidebildiğimiz kadar gittik. Biraz görüntü aldık ama Hatay artık yoktu. Çok kötüydü. Her yer enkaz ve enkazların altından bizi kurtarın çığlıkları geliyordu.
Tabii onları duyabiliyordunuz yani
tabii,
o sırada.
Tabii evet. Tabii hepsi duyuluyor ama siz yani sınırlı hiçbir şey yapamıyorsunuz. Evet. Bu arada biz tabii merak ettik, Sayın Başkan'ı aradık. O evindeydi, biz dışarıda sokakta yakalandık ama ben Sayın Başkan'ın evinin de çöktüğünü ve ölmüş olabileceğini düşündüm ilk anda. Çünkü telefonu da çekmedi, kapalı çıktı. Eşi Nazan Hanım'dan sonra ulaştık. Tam o sırada bir deprem daha oldu. Lütfü Başkan yere düştü dedi evin içinde. Onların evinde çok hasar yoktu, sonra gittik ama o evden nasıl kurtuldular onu da bilmiyorum. Her şey yerle birdi. Televizyonlar, dolaplar, kapılar açılmıyor. O anda düşmüş de başkan. Belki evet. İlk kez bunu söylüyoruz. O da kendisi evet. Söylemedi, evin içinde düşmüş. Nazan Hanım, şimdi başkanı çıkarıyorum. Biz itfaiyeye doğru gidiyoruz. Orası afet koordinasyon merkeziymiş Büyükşehir Belediyesi'nin. Evet. Ben de bilmiyorum. Bulabilirseniz bulursunuz herhalde Nuray Hanım. Araba var değil mi sizde? Dedik, şoför bıraktı gitti. Araba bizde, tamam siz onu kullanın. İtfaiyeye gelin. Başkanı da alıp oraya gidiyoruz biz dedi.
Evet.
İtfaiyeye gittik. Orası daha işler acısı. İtfaiye binası da yıkılmıştı. İtfaiye binasının altında 2-3 tane itfaiye aracı var. Kolonlar itfaiye aracının üstünde düşüyor. Orada gece nöbetçi erler, bunu niye anlatıyorum? O yüzden kurtulabiliyorlar. İlk müdahaleyi o erler yapabildi. Böyle afetlerde gördüğüm kadarıyla merkezi otorite çaresiz kalıyor. Hiç kimseye ulaşamıyorsun.
Bir de şöyle bir
herkes
durum.
Herkes yani ya enkaz altında.
Evet, belediyede çalışanlar şimdi herkesin evi yok. Herkes çocuğunun peşine evet, gidiyor. Evet. O insanları toplamak da öyle kolay bir iş değil. Evet. Yani şimdi uzaktan konuşuluyor da yani
toplamayı
kolay da olmuyormuş.
En önemli problem şuydu. Yaklaşık bir saat içinde hiçbir şekilde hiçbir telefon çalışmadı. Hiç kimseye ulaşamadık. Yani hala ulaşılamıyordu. Ben dün gece geldiğimde çok zor ulaşabiliyorduk. İnternet yok. Yani o GSM şirketleri ne yapıyor ben anlamış değilim.
Biz teknoloji... Sayın Başkan'a ulaştık ama başkan galiba telefon çeken bir yerde olduğu evet. için ulaşabildik. Yani bir yüksekçe bir yere mi çıkıyor?
Şimdi
çıktı?
Şöyle bir şey, oradaki GSM şirketlerinin baz istasyonları bütün büyük binaların üstüne yapılmış.
O binalarda göçünce?
O binalar göçünce yere inince çalışmıyor. Mesela büyük şehirlerde öyle değil. Bizde İstanbul'da özel direkler yapıyor GSM şirketleri. O direkler çökmediği sürece sorun yok. Ama binalar çöktüğü için ulaşamıyorsunuz. Açık alanlarda hani binaların olmadığı yerde ve yüksek artık onları nereye koydular tam bilmiyorum yerlerini. Yanlış bir şey söylemek istemem ama ancak o alanlarda konuşabiliyoruz. Fakat gene internet de yok. Kesinlikle yok.
Evet.
En önemli sıkıntılardan bir tanesi iletişim sıkıntısıydı. Eğer iletişim olsaydı daha erken de müdahale edebilirdi. Ben dün akşam gelirken 2700 bina çökmüştü Hatay'da. Sadece %3 enkaza müdahale edilmişti. İşte insanlar sokakta ölüleriyle baş başa. Su yok, elektrik yok, doğalgaz yok. İnanılmaz derecede 3 gün boyunca yağmur oldu. Dün hava açmıştı. Geceleri -3, -4, -5 derece.
Evet.
Çok zor. Yani Allah inşallah bir daha hiçbir kimseye o anları yaşatmasın. Ama evet. O çığlıkları duyduk. Yapabildiğimiz kadar yardım ettik. Dün artık evimize dönüyorduk ama bir yanım da o tarafta kaldı. Hani yapabildiğimiz her şeyi yaptık ama acaba gelmesem, yardım etsem diye de mi düşündüm ama o arada tabii birçok yerden de büyük şehirlerden farklı devletin merkezlerinden yardımlar ve kurtarma ekipleri de geliyordu. Zaten biz teknik olarak bir şey yapamıyoruz. Vücudumuzla yapabileceğimiz bir şey
bir
yok.
Bir de yük oluyorsunuz eğer o tür bir şey olmuyorsa. Çünkü yetkililer uyarıyorlar yani böyle
tabii.
Yani yardım için böyle el şeysiz kontrol nasıl söyleyelim onu. Yani kendi başınıza gelmeyin diyorlar. Çünkü sizin de oraya gelen insanların da karnını doyurmak gerekiyor, yatacak yer bulmak
yok,
gerekiyor
falan.
Yok,
onlar sorun değil. Onlar hiç kimse de yok zaten.
Sizin için demiyorum da hani organizasyonu yapan insanlar için bir yük oluşturuyor.
Tabii. Yani, ben mesela Sağlık Bakanı geldi. Afet Koordinasyon Merkezi, onlar jandarmanın önüne kurdular. Jandarma binası çökmüştü. AFAD'ın o seyyar şeyleri var ya, kamyonetleri, onların içine kurabildiler. Bina yok. İşte bir süre sonra Hulusi Akar geldi, Milli Savunma Bakanı. İşte bir çadır kuruldu orada. Sağlık Bakanı'yla karşılaştım. Yani o da dehşete düşmüştü. Yani şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yardım bekliyoruz dedi. Haklı olarak en azından. Yani siyaset yapmadı ve doğru bir şey söyledi bana karşı. Yani Nuray Hanım, hepimize geçmiş olsun dedi. Bekliyoruz dedi. En kısa zamanda gelecek. Gelecek ama yollar çatlamıştı işte. Resimler var bende de.
Evet.
Hatay'a giriş çıkışlar kapandı. Yollar o hale geldiği için. Havaalanı pisti çöktü. Çünkü havaalanından uçakla herhangi bir yardım, destek gelemiyor. Çok kötüydü.
Evet.
Yani en
Nuray
basitinden...
Hanım, devam edeceğiz sizle.
Tamam.
Bu yönetmenimizi eğer... Türkiye Maden İş Genel Başkanı ile de bir görüşeceğiz. Evet. Alo.
Alo.
Merhabalar Sayın Başkan. Bu Fırıncılar Federasyonu Başkanı ile görüşüyoruz şu anda.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olasınız. Biraz önce Hatay Belediye Başkanımızı bağladık. Burada gazeteci arkadaşımız Nuray Başaran var. O da Hatay'da depreme yakalandı. 3 dakikayla binadan çıkmıştı ve yaşamını 3 dakikayla kurtarmıştı.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Sağ olun. Başkan, sizi şunun için yaptık. Burada en büyük sorun bir gıda sorunuydu. Ekmek sorunuydu. Özellikle bölgede fırınlar doğal gaza bağlı olduğu için, doğal gazla çalıştıkları için ekmek bulmakta sıkıntı çekiliyordu.
Evet.
Nedir son durum? Ekmek sorunu nedir?
Şimdi öncelikle başta hanımefendiye tüm Türkiye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bir daha böyle felaket göstermesin inşallah. Şimdi doğru, doğalgazdan dolayı ekmek üretimi orada durdu. Özellikle ikinci felaketten sonra çalışan ufak işletmelerimize de çalışanlarımız girmedi. Dolayısıyla temel gıda maddesi olan ekmekte ilk gün bir sıkıntı yaşadık. Yani pazartesi günü akşamı. Ama salı sabahı ile birlikte ilgili bakanlıklarla yapmış olduğumuz çalışma neticesinde karayoluyla yola çıkan ekmeklerimizin zamanda ulaşmakta zorluk yaşayacağımızı gördüğümüzde direkt uçakları devreye soktuk. Kargo uçakları ve tarifeli uçaklarıyla bölgeye ekmek intikali sağlandı. Bir taraftan ekmeği götürürken bir taraftan da oradaki işletmenin faaliyete girmesi gerekiyordu. Büyük işletmeler doğalgaz olduğu için onları normal sanayi tüpüne çevirmek için ilgili parçaların tedariğini de İzmir'den kargo uçakları Adana vasıtasıyla Gaziantep'e getirdik. Şu anda Gaziantep'te fırınlarımız dün akşam itibariyle çalışmaya başladılar.
12 sanayi fırını değil mi? 12 sanayi.
12 sanayi fırını dün akşam itibariyle çalışıyor. Küçük işletme olan pide fırını da çalışıyor.
Evet.
Maraş'ta da 100 bin ekmek üreten tesisimizde arıza vardı. Onu oradaki görevli arkadaşlar kısa zamanda hallettiler. Malatya'da devreye girdi o. Maraş'ta birçok fırın bugün çalışıyor. Zannediyorum ki bana gelen bilgiye göre de bu akşam üzere doğalgaz verilecek. Doğalgazın verilmesiyle orada da çalışmayan fırınımız kalmayacak. Şu anda hem bu bölgelere yine bizim ekmek sevkiyatımız devam ediyor. Hem de ağırlıklı olarak Hatay'da hem ekmek hem un ihtiyacımız var. Hatay'a odaklanmış durumdayız. Hatay'daki işletmenin bir an önce faaliyete girmesi imkansız olduğu için Hatay ağırlıklı ve diğer illere de sevkiyatlarımız yine devam ediyor.
Evet. Başkan, şu tür yani o kadar çok spekülatif haber var ki ve hakikaten kötü bir yöntem izliyorlar. Efendim fırıncılar ekmek fiyatını ikiye katlamışlar falan diye. Oysa ki bizim arkadaşlarımız mesela Diyarbakır'da ekmeği Adıyaman'a götürmek istediler. Ve 2000 ekmek almışlar. Götürürken fırıncılar da 2000 bedava ekmek vermişler. Antep'te tek ekmek çıkarırken biraz daha sıkıntılı oluyor. Yani iki ekmeği birleştirmişler, çıkarmışlar daha pratik olsun diye. Yani evet. Bu konularda gerçeği bir aktarır mısınız? Yani böyle bir şeyi fırıncılar yapmaz Türkiye'de. Hele böyle bir ortamda.
Değil, yapması mümkün değil. Biz çalışan fırınlarımızda un fabrikalarından gelen un yardım desteğini kabul etmiyoruz. Çünkü biz ürettiğimiz ekmeği makul fiyata, neyse fiyatı vatandaşa satıyoruz. Dolayısıyla un alıp onu ekmek yapıp satacak durumda değiliz. Tüm Türkiye'de fırıncı esnafı oraya o bölgeye gönderdiği ekmek için kimseden para almadı. Yani adam ferdi kendi yardım etmek istiyorsa, bir işletmeden sizin de ifade ettiğiniz gibi kendisi almak istiyorsa o ayrı. Bizim toplu gönderdiğimiz ekmeklerden hiçbir şekilde fırıncı esnafı kendisi seferberlik ilan ederek, kendisi bizzat arabası götürüp toplama noktasını bırakarak oradaki arkadaşlarımız, mesela İstanbul'da bir stadın altında 1500 metrekare yerde onlar kolye konumluyor. Yani uçakla, kargo uçağıyla göndereceği için günde 300 bin, 400 bin ekmek yalnız uçakla gönderildi. Evet. Yani bunların hiçbir ücreti talep etmemiz de mümkün değil. Böyle bir şey aklımıza da gelmedi. Böyle bir şey de olmadı yani.
Evet.
Dolayısıyla bölgede yok fahiş fiyatta ekmek satılıyor. Bir tane ekmeği oradaki esnafımız ikili ekmek olarak 7 lira ekmeği 14 liradan vermiş. İki kat ekmek büyüklüğünde olduğu için hem onun içilikten daha fazla üretim yapmak için vatandaşa da daha fazla ekmek verebilmek adına 7 lira 14 lira verdi diye onu haberleştirmek pek doğru değil. Araştırmak gerekir. Daha sonra oradaki belediye başkanımız denetim yaparak bunun gerçek olmadığını da kamuoyuna duyurdu zaten.
Evet, evet.
Dolayısıyla biz buraya odaklanmıyoruz. Bizim amacımız oradaki vatandaşımızın ekmeksiz kalmaması, gıdasız kalmaması. Bizim görevimiz ekmeği temin etmek. Bugüne kadar hiçbir vatandaşımız orada ekmeksiz kalmadı. Bu konuda ilgili bakanlıklarla sürekli diyalog halindeyiz. Yani Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Aile Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız, Hatay'da bugün un ihtiyacı vardı Kızılay'ın, o tedarik edildi. Ekmek ağırlıklı olarak Hatay'a gidiliyor. İnşallah bu arada da fırınlarımız faaliyete geçince ekmek sorunu bölgede yaşanmadı, yaşanmayacaktı diye düşünüyorum.
Evet, sevgili dinleyicilerimiz, gerçekten ilk günlerde biraz sıkıntılar yaşandı. Bu doğal bir şey belki. Yani bu kadar büyük ölçekli bir yer dünyada hangi ülkede olsaydı belki aynı sıkıntılar yine yaşanırdı. Ancak hızlı bir şekilde hem devlet hem kamu, özel sektör işbirliği yapıyor. Sivil toplum örgütleri işbirliği yapıyor. Örneğin ben Sayın Başkan'la dün Türk İş Genel Merkezi'nde Ergün Atalay'ın odasında karşılaştım.
Evet.
Yani ikisinde de telefonlar hiç susmuyordu. Yani yaklaşık bir saatten fazla oturduk. 10 dakika konuşamadık. Çünkü sürekli telefonda konuşup oradan oraya mesaj veriyorlardı. Şuraya şunu gönder diye talimatlar veriyorlardı ve yardımı organize etmeye çalışıyorlardı ki son derece verimli çalışmalar gerçekleştiriyorlardı.
En büyük sıkıntı Hatay'da yaşandı. Dediğim gibi iletişim sorunu olduğu için Hatay'daki depremin faciasını, yani o fecaat anlaşılamadı. Çok geç anlaşıldı. Evet. Halbuki en çok bina yıkılan yer, en çok bu depremi hisseden ve en azından sonuçları itibariyle hisseden yer Hatay'dı. Çok geç
biz
ulaşıldı.
Biz Hatay'ın farkındayız. Oradaki işletmelerimizi faaliyete sokamadığımız için de farkındayız. Orada yıkımın çok fazla olduğunun farkındayız. Onun için Hatay'a ilk günden itibaren ciddi anlamda odaklanıyoruz. Şu anda da diğer illerimizde sıkıntı kalmadığı için bütün gücümüzü Hatay'a vereceğiz inşallah.
Başkanım mutlaka öyledir. Bir de Hatay'a ulaşım da sağlanamadı. Yollar yarıldığı
doğru,
için yollar kapalıydı. Yapacak bir şey yoktu yani.
Kendimizden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Çok doğru söylüyorsunuz. Maalesef Hatay öyle.
Peki başkan, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda
ben
başarılar diliyoruz.
Ediyorum.
Hatay'daki sıkıntının da bir an önce tamamen çözülmesini diliyoruz.
İnşallah.
Çok teşekkürler.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun, sağ olun başkan. Evet, yani gerçekten ben dün Türk İş Başkanı'nı ziyaret etmiştim diye. Orada bir koordinasyon merkezi kurmuşlar. Sürekli bakanlarla temas ediyorlar, valilerle temas ediyorlar. İş dünyasıyla beraber mesela jeneratör vardı. 2000 jeneratör gönderdiler. Onun haberini verdi Sayın Başkan anında bana. Yani
yok, Türk halkı ve sivil toplum kuruluşları çok duyarlıydı. İnanılmaz derecede evet. Yani bize... İşte o yüksek yerlerde ve açık alanlarda ulaşabilenler de hep ne yapabiliriz sordular. Ama uzun bir süre özellikle bu iletişimsizlik nedeniyle Hataylılar kaderiyle baş başa bırakıldı. En azından 24 saat.
Evet.
24 saat boyunca bu böyleydi.
Evet. Evet, şimdi de hattımızda Genel Maden İş Genel Başkanı Hakan Yeşilyurt var. Hakan Bey.
Merhabalar, merhabalar efendim. Hakan Yeşil.
Evet, Hakan Bey, Maraş'a doğru gidiyorsunuz değil mi?
Evet efendim, yoldayız şu an.
Nedir durum? Madenciler orada, siz Zonguldak'tan hemen gönderdiniz. Yanılmıyorsam 2000'in üzerinde madenci şu anda kurtarma çalışmaları içerisinde.
3250 tane madenci arkadaşı şu an sahada.
3250'ye çıktınız.
Evet, çalışma evet. Ve hala arkası geliyor ama çalışmalar devam ediyor. Tabii şartlar çok kötü.
Evet.
Yani Hatay özellikle çok zor durumda. Yani evet. bunu nasıl anlatalım? Nasıl anlatacağız? Hangi kelimeleri ifade edeceğiz? Biz de bilmiyoruz.
Başkan, şimdi yanımda Nuray Başaran var. Nuray Başaran deprem gecesi Hatay'daymış. Uçağa yetişmek için yani 3 dakika önce otelden çıkıyor ve hayatını o 3 dakikaya borçlu bir anlamda.
Öyle.
O anlattı şimdi olanları, o sıcak anı uzun uzun anlattı bize. Şu anda madenciler ne yapıyorlar?
Her madenci arkadaşımız arama kurtarma çalışmaları içinde, evet. bir binanın etrafında toplanmış oralarda çalışmalar yapıyorlar. Çok güzel işler yaptılar.
Evet.
Çok güzel işler yaptılar. Hepsinden Allah razı olsun.
Evet, televizyonda da izliyoruz sizin madencilerin nasıl hayat kurtardığını ve o kurtardıkları çocukları, insanları canlı canlı görüntülerle izledik.
Evet, evet, evet. Yani tabii zamanla yarıştığımız bir dönem, çok hızlı olmamız lazımdı. Bu anlamda herhalde biraz biz geç kaldık, ülke olarak biraz geç kaldık.
Evet.
Çünkü gerçekten çok büyük bir alan. Ben şimdi Adana'dan girdim Hatay'a. Hatay Kırıkan, Hatay Merkez, Hatay Hatsa, hep buraları gezdim. Yani insanlarımız gerçekten çok zor durumda. Binalarımız yıkılmış, insanlarımız altlarında, hala enkaz altında olan birçok vatandaşımız var. Ulaşılamayan binalar var. Özellikle biraz daha kırsal kesime doğru ulaşılamayan binalarımız var. Ama yoğun bir mücadele içindeyiz. İnşallah temennimiz saatler geçmiş olsa da mucizeler bekliyoruz efendim.
Başkan, siz de bir madencisiniz.
Evet.
Bizzat şeyden geldiniz, yer altından geldiniz diyeyim.
Evet.
O anlamda ne öneriyorsunuz? Şu anda yapılması gereken nedir?
Şu anda yapılması gereken bu arama kurtarma çalışmalarında gerçekten bu işi bilen arkadaşların bu işin başında olması. Şimdi öyle bir binanın başına geçip de arama kurtarma çalışması yapıyorum deyip hiçbir şey yapmadan zaman öldüren arkadaşlarımız var. Gördük, bunları da gördük. Oralara madenci arkadaşlarımızı, daha tecrübeli, daha donanımlı arkadaşlarımızın yönlendirmesi konusunda bizler de oralara önerdik arkadaşlarımızı. Tabii zor bir dönem. Gerçekten çok büyük bir alan.
Evet. Yani bunu 500 kilometrelik bir alan yani.
Tabii nasıl yetişir aynı anda? Öyle kolay değil. Gerçekten kolay değil.
Evet.
Yani ben şunu yaparız, bunu yaparız dersem de çok doğru böyle çok doğru konuşmuş olmam yani.
Başkan, organizasyon ilk günlerde bozuktu. Düzeldi mi biraz?
Şimdi daha düzenli.
Evet. Evet,
ilk gün herkes çok zor şartlarda kaldı. Vatandaşlara hem bir anda ulaşılamadı. Yardıma gelen arkadaşlar, özellikle yardım ekipleri bir anda olay yerine yönlendirilemedi. Hava muhalefeti bile biz biraz geç kaldık derken evet. ilk gün bir sıkıntılar çektik hep beraber.
Şu anda galiba siz Hatay'dan Maraş'a doğru yola çıktınız.
Evet, Hatay Hatla'dan şu an Maraş'a doğru yola çıktım.
Evet.
Yakın zamanda da hemen olay yerine arkadaşlarımıza ulaşacağız.
Evet. Ben Sayın Genel Başkanınızla beraberdim.
Ergün Bey'le.
Ergün Bey'le beraberdik. Galiba bir kriz ekibi yönetimi kurmuşsunuz. Kriz merkezi evet. kurmuşsunuz. Yol İş Federasyonu Başkanı bu işin başında. O da bölgede herhalde.
Evet. Evet.
Yine Maden İş'in Başkanı Nurettin Bey de herhalde bölgede.
Evet, o da bölgede.
Siz de oradasınız. Yani Türk İş olarak, Türkiye'nin çalışanları olarak zaten birçok işin içindesiniz ve bizzat en yetkilileriniz de sahadasınız.
Evet, olmak zorundayız. Çünkü Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. Bu dönemde herkesin birbirine destek vermesi gerekiyor. Yaralarımızı hep beraber saracağız. Biz şunu şöyle özetliyoruz. Yeni bir kurtuluş savaşı gibi özetliyoruz.
Evet.
Çünkü çok çok büyük bir yıkım. Hep beraber ayağa kalkacağız inşallah.
Evet. Hep beraber evet. Ayağa i̇nşallah. Kalkacağız. Zaten şeyde de Türkiye'nin her tarafında da dayanışma büyük ve herkes yoğun bir şekilde oradaki depremzedelerinin yardımına koşmak için ben ne yapabilirim diye soruyor. Evindeki ya dün mesela gördüm ben onu da anlatmadan geçemeyeceğim. Market var bizim orada, marketlere gittim. Marketlerde çalışanlar paketleri boşaltıyorlar. Çünkü sakinler yardım göndermek için kutu istiyorlarmış. Bütün paketleri boşaltmışlar raflara. Hiçbir yer boş yer bırakmamışlar. O kutuları ayırmışlar. Hatta birbirlerine şey yapmayın, yırtmadan paketleri çıkarın. Onlarla bir yardım malzemesi gidecek diye uyarıyorlar. Yani insanın gerçekten gözü yaşarıyor bu dayanışmaya. Müthiş bir dayanışma var. Herhalde aşarız bu sıkıntıları. Evet. Sorunlarımız elbette var ama.
Aynen, katılıyorum. Biz de sahanın bütünlüğü dolaşacağız diye karayoluyla geldik biz de.
Evet.
Tabii ki ister istemez karada yolculuk yaparken akın akın Türkiye'nin bu bölgeye akın ettiğini kendi gözlerimizle görüp yani duygulanmadık desek yalan söylemiş oluruz.
Evet.
Yani o arabalar, o iş makineleri, o gıda yardımları, o gıda yardımları tırların önünde yazan isimler, dernekler, odalar, partiler, herkes yani çok çok güzel bir şey. Yani bu dayanışmayı çok güzel anlamda iyi gösterdi Türkiye. Ben tebrik ediyorum arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı. Yani çok zor bir olayda, zor bir günde nasıl yan yana gelebileceğini tekrar gösterdi. Yani Türkiye'ye evet. Teşekkür ediyorum.
Evet. Evet başkan, size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim efendim.
İnşallah Maraş'ta da bir an önce enkaz altındaki canlılar, vatandaşlarımız çıkarılır ve inşallah. Umutla bekliyoruz.
Ya yani işte Ergün başkanımız da, Sayın Türk İş Başkanımız, Genel Başkanımız Ergün Atalay da 10 ili gezecek, dolaşacak. Oradaki vatandaşlarımızı da ziyaret edecek.
Evet.
İşte onunla da yarın buluşabilir miyiz? Onun programını yapıyoruz. Hep beraber birbirimize destek çıkacağız.
Evet. Evet. Çok teşekkürler başkan.
İyi yayınlar diyorum.
Sağ olun.
Ben tekrardan geçmiş olsun diyorum. Ülkemizin başı sağ olsun.
Sağ olun. Evet. Evet Nuray Hanım. Yani gerçekten gözleri yaşartan bir dayanışma var. İlk günün aksaklığını, o şeyleri toparlıyoruz yavaş evet. yavaş. Yani umut, yani sürekli olumsuzluğu da öne çıkarmanın da bir mantığı yok. Yaşanıyor.
Şimdi ben dönüşlü yolunda gördüm. Kilometrelerce evet. tır, Sayın Başkan'ın dediği gibi depremde kullanılmak üzere alet, edevat, büyük o şeyler,
iş kepçeler,
iş makineleri. Herkes tabii canla başla yardım ediyor. Türk halkının feraseti çok yüksek, çok büyük. Bizim en büyük sıkıntımız Hatay olarak hiçbir kimseye ulaşamamak oldu. O arada işte o geniş alanlara geçip hemen ben başkanı bazı televizyondaki gazeteci arkadaşlarla iletişime geçirdim. Çünkü Hatay'ın sesi yoktu, sesinin duyulması gerekiyordu. İlk aşamada onlar da çok destek verdiler. Hatay'da her şeye ihtiyaç var. Özellikle evet. yani işte bebek bezi, bebek maması. Ben gene Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Yardımlar biz gelince, yani yola çıktığımızda gelmeye başlamıştı Hatay'a. İşte seyyar tuvalete ihtiyaç var çok yoğun bir şekilde. Bir süre sonra, çünkü insanlar da bu ihtiyaçlarını yani mevcut koşullar içinde gidermeye çalışıyorlar. Hava gerçi serin şu anda ama hastalıklara sebep olabilir.
Evet.
İnsanlar ellerini yıkayamıyor. Yani içme suyu yok zaten. İçecek su yok. Herhalde tedarik edildi. Biz geldiğimiz gün içme suyu da epey gelmişti. Onlar mahallelere dağıtılmaya başlandı. Her şeye ihtiyaç var. Ama Türk halkı hakikaten seferber olmuş durumda. Çünkü insanların işte çadırlar kuruluyordu ben gelirken. İlk üç gün arabası olanlar arabada zamanlarını geçirir. İşin kötü tarafı benzin de yoktu, yakıt da yoktu.
Onu söyleyeceğim. Yani şey diyorlar, biz çünkü arıyoruz, telefonla çok aramayın diye uyardılar.
Evet.
Ve çünkü şarj edemiyoruz, elektrik evet, yok. Arabada evet. şarj ediyoruz, sonra hemen bitiyor.
Elektrik yok, su yok, doğalgaz yok. Yani hiçbir şey yok, benzin yok. Önceki gündü galiba, ikinci günü bir yaşlı teyze geldi. Elinde bir pet su şişesi ama boş. İtfaiyenin oraya gelmiş. Belediye başkanının orada olduğunu öğrenmiş. Biz de o merkezde hani duruyorduk. Ne olur diyor, biz arabada geçiriyoruz, başka şansımız diyor, küçük çocuğumuz var, bir litre benzin bulursanız bu geceyi çocuk üşümeden geçirecek. Yani evet, çok fazla dramlar var. Yani böyle şeyler de var ama hala da toprak altından gelen yardım edin sesleri yani kulaklarımdan gitmiş değil. Evet. Ve şu anda da enkaz altında çok vatandaş var. 2700 ev işte ortalama Hatay'da çökmüş durumda. Diğerleri de kullanılamayacak halde. Bir an önce toprak altındaki yani o işte seslere ulaşılabilirse en büyük dileğimiz o. O herhalde bizim kulaklarımızdan hiçbir zaman gitmeyecek, hem eşimin hem benim. Bir şey de yapamıyorsunuz. Bence daha fazla yardıma ihtiyaç var.
Evet.
Bir de dün akşamdan beri siyasilerin kendi aralarında çekişmelerini ve ya, şeylerini, bazı eski milletvekillerinin şeylerini izliyorum bir gazeteci olarak. Yani herkesi insanlığa davet etmek gerekiyor böyle bir durumda.
Yani parti kavgası böyle zamanı şeyden, mı şimdi böyle bir şey
şeyden
ya?
Siyaset tahvil etmeyi bıraksınlar. Çünkü hakikaten Hatay halkı enkaz altında onlardan destek ve ilgi bekliyor. Yani ben bunu söyleyebilirim.
Yani çok talihsiz açıklamalar, iktidardan da muhalefetten de yani gelen açıklamalar gerçekten talihsiz. Bir kez daha yani bunların zamanı değil şimdi. Yani öyle bir haldeyiz ki bunların zamanı değil. Bunları elbette konuşacağımız çok şey var. Bu deprem olacağı bir anlamda biliniyordu. Bilim adamları sürekli uyarıyordu. Biz iki gün önce burada Sayın Profesör Doktor Doğan Perinçi'yi çıkardık ve 4 Şubat tarihinde yazılı olarak kendi sayfasından Türkiye'de birinci derecede her an deprem olabilecek yerler diye 4 merkez yazmış. Bunlardan birisi de Pazarcık Adıyaman hattıydı. Dedi ki yani bu kadar hızlı olabileceğini
işin açıdan. İşte keşke Doğan Perinçek kadar siyasilerde o gün duyarlı evet olabilselerdi. Aslında deprem bir göz göre göre geldi. Ama bugün de geçtiği yapılabilecekler var. Artık kavgayı bırakmak evet gerekiyor bence. Yapılabileceklere dönmek gerekiyor. Evet. Bir de ben şunu da söylemeden edemem. Sizinle geçen programda da stratejik bazı bölgesel konuları konuşmuştuk. Hataylılar, Hatay'daki Türkler, durumu iyi olanlar Hatay'ı terk ediyorlar ve bir gidiyorlar. Nereye gittiklerini ve hikayelerini nasıl yazacaklarını bilmiyorlar ama Hatay'dan ayrılan çok kişi var. Durumu evet biraz iyi olan, arabası olan. Çünkü artık orada bağlayacak bir şey de yok. İşleri yok, evleri yok, uzun sürede olmayacak. Ve sanırım oradaki demografik yapı çok hızlı değişecek. Ben devlet aklının da buna biraz akıl yormasını, bir an önce o konuda da çalışma yapması gerektiğine inanıyorum. Bir gazeteci olarak, stratejik olarak da bunu söylemezsem olmaz.
Yani şu normal olabilir belki. Yani böyle bir ortamda insanlar hani o ortamdan çorunu çocuğunu bir Mersin'e evet diyelim ki depremden uzak olan yerlere, otellere, varsa yakınlarına taşıyabilir. Yani bu bir
yeniden geri dönüş evet için Hatay'ı çok hızlı inşa etmek çok gerekiyor.
Evet. Bütün yani mesele benim o.
Benim kastettiğim o. Evet. Yani devlet bugün elini Hatay'dan hiç çekmemeli. Yani stratejik olarak önemini herkes biliyor, siz de biliyorsunuz.
Evet.
Bu şartlarda depremin yaraları sarılırken Türkiye'nin stratejik yaraları da aynı anda sarılmalı. Orası öyle bir cazip hale getirilmeli ki iş adamları oraya götürülmeli, yatırımlar yapılmalı. Yeni Hatay tıpkı işte Mardin'de olduğu gibi eski ve yeni Mardin var biliyorsunuz.
Evet, evet.
Çok hızlı inşa edilmeli. Bir de şunu söylemek istiyorum. Olası İstanbul depremini konuşuyoruz biliyorsunuz. Burada bir kez daha görüldü ki işte havaalanı çok çöktü, yollar kapandı, dışarıdan kimse yardıma gelemedi. Bu da yerel unsurların bu konudaki acil zamanlarda devreye girecek unsurların bir kez daha nasıl korunmasının önemli olduğunu ortaya çıkardı. Eskiden Cumhuriyet döneminde biliyorsunuz devlet memurlarına ve bu unsurlara lojmanlar yapılırdı. Bence çok acil bir şekilde devlet, özellikle İstanbul'da olası büyük İstanbul depremi konuştuğumuz bugünlerde o C4 betonu diyorlar hani dayanıklı betondan.
Evet.
Derhal bu yerel unsurlara, yani afet ve deprem anında devreye girecek unsurlara lojmanlar yapmalı. Bugünden evet yarın temelini atmalı. O kişiler en azından o lojmanlarda kalmalı. Böyle bir afet zamanında Onlar sağ olmalı. Hatay'daki en büyük sıkıntılardan bir tanesi buydu. Yerel unsurlar devreye gidemedi. Şehir dışından gelecek kişiler de 24 saatten önce gelemedi.
Bir de şeyi bilmiyorlar. Yani Hatay'da bilmiyorlar. Nerededir?
İletişim tabii kurulamadı. Hatay'da ne olduğunu insanlar 12 saat boyunca öğrenemedi, haber alamadı. Biz televizyon kanallarına zor ulaştık. Oradaki tanıdığım insanlara kişisel olarak ulaştım. Başkanı çıkarttık ve Hatay'daki durumu yani sesimizi duyurmaya çalıştık. Hatay'ın sesini duyurmaya çalıştık. Bu noktada da bence başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere GSM şirketlerinin neden hala daha iletişimi kurmadıklarını, kurulmadıklarının hesabını sorulması lazım. Bunlar biraz da şu anda özel sektörde değil, eskiden özel sektördeydi. Hatırlarsan 17 Ağustos depreminde işte bir tanesi GSM şirketinin Cem Uzan'daydı, bir tanesi Kara Mehmet'teydi. İlk biz depremzedeleri konuşturduk diye reklam yapabilmek için inanılmaz derecede çaba sarf etmişlerdi. Belki de tekrar bunu özel sektöre ya da işi ehline vermek gerekiyor bu anlamda da. Biz onları göremedik. Yani bunların bence cezası olmalı ki bir dahaki sefere biz bunları yaşamayalım. Evet. Halbuki mobil separatörleri getirmek uydudan yani inanılmaz derecede şimdi teknolojiler var.
Kolay yani.
Bir zaman yönetim kurulu üyesiydi eski Tarım Bakanı. Şey demişti, dronlarla müdahale edeceğiz acil durumda. Turkcell'de böyle bir projeler yapıyordu. Evet. Çok özür dilerim, ben 3 gündür de doğru düzgün su içmiyorum.
Evet.
Yani biz onları göremedik sahada. Yani onlar bugün lazımdı.
Evet. Sayın dinleyiciler, hep Hatay'ı konuşuyoruz. Elbette diğer 10 ilimizde de Maraş'ta, Gaziantep'te, İstahiye özellikle en büyük darbeye giren. Evet. Ve İstahiye'nin öyle gözüküyor ki yarısı yok şu anda. Diğer yarısı da sağlam değil.
Ben gelirken karayoluyla geldim.
Evet.
İskenderun'da liman yanıyordu mesela.
Evet. Onu yani, söndürmüşler işte programa başlarken.
Evet. Ha, öyle mi?
Rusların bu B-200 tanker uçakları galiba gelmiş.
Evet.
Rusya'dan bir açıklama okudum buraya gelirken. Rus Acil Durumlar Bakanlığı'nın bir açıklaması. Onlar müdahale etmişler galiba. Yani yardım için gelmişler ve oradaki yangını söndürmüşler. Yalnız konteynerlerin içindekiler yandığı için söndürüyorsunuz. Konteynerlerin içinde yanmaya devam ediyor. Birden alevleniyor anladığım kadarıyla ki onların içerisinde yanıcı maddeler de varsa tabii yangını tekrar yapıyor. Birkaç kez söndürdük bitti dediler. Tekrar başladı.
Çok korkunçtu görüntüler. Ben biraz video ve resim çektim tabii.
Evet.
Ama her yer dediğiniz gibi sadece Hatay üzerinde değil. Ben Hatay'da olduğum için biraz belki ama geç ulaşıldığı için Hatay'ı anlatmak durumunda kaldım ama her yer maalesef öyle.
Evet. Sayın dinleyiciler, tekrar söyleyelim. Yani bu deprem, peş peşe olan deprem, Sayın Hatay Belediye Başkanımız Lütfi Savaş da anlattı. Yani diğer depremlerle pek karşılaştırılacak bir deprem değil.
Bir de şöyle bir şey var. İTÜ'de benim bir deprem uzmanı tanıdığım bir profesör hoca vardı. Onunla konuştum Hatay'dan. Yani devam edecek mi nedir diye daha fazla bilgi almak için. Hatay'da bir tarafta dağlar olduğu için deprem o dağlara doğru gittiğinde o ivme dağ ayna görevi yapıyormuş. İki katı hissediliyormuş. Hmm. Belki Hatay'daki büyük yıkımın ve daha fazla hissedilmesinin ve nedeni de bu olabilir. Artı yani 7 kilometre.
Çok yakın. Yüzeye çok yakın bir yer.
Yakın.
Bir de bu Ölüdeniz'e giden, Ölüdeniz deyince hep bütün dinleyicilerimiz Fethiye Ölüdeniz anlıyorlar.
Evet, orada
bu,
da var.
Orası değil. Asıl bu Ürdün'deki Ölüdeniz. Hı. Yani yerin deniz seviyesinin 150 metre altında bir orada göl var. Onu kastediyorlar. O hat yaklaşık 900 yıldır kırılmamış hiç. Ve kırılmayınca da ne kadar uzarsa o kadar yüksek enerji biriktiriyor.
Evet.
Ve zaten bilim adamları özellikle bu hattı gündeme getirmeler nedeni bir buydu. Yani 250 yılda bir genellikle bir kırılma yaşanıyormuş. Ve o da yani bir anlamda hani derler ya enerjiyi boşaltıyor diye. Enerji boşalmayınca tahribatı da çok yüksek. Mesela Sayın Ahmet Ercan'dı galiba profesör. 11 şiddetinde bir yıkımdan söz etmişti bu deprem için. Yani bizim hesaplamalarımıza göre diyordu zaten 7,7 değil 7,9 diyordu. Birçok arkadaş da aynı hesabı yaptık diyordu. Mesela Avrupa'da 7,8 deniyor. Şimdi şöyle, başkan onu açıkladı gerçi, Sayın Lütfü Savaş. Yani 7,7 olsa ne olur, 7,8 olsa ne olur diye bakmayalım. 7,7 ile 7,8 arasında inanılmaz bir yıkıcı etki var.
Tabii o dağların ayna etkisi yapması o ivmeyi artırıyormuş. Profesör Doktor Berk Üstündağ İTÜ'de bana uzun uzun anlattı. Artı işte o seviyede 7 kilometre derinlikte daha yüzeyde olması, onun söylediğini aktarıyorum. Siz o 7.8'lik ya da 7.7'lik depremi 10-11 gibi.
İşte 11 dedi zaten. Diğer bilim adamları da 3 aşağı 5 yukarı aynı hesabı yapıyor.
O etkide hissettiğimizi söyledi ve etkisinin de o derece uzun olduğunu söyledi.
Bir de uzun süren bir
çok
deprem.
Çok uzun. Yani en az arka arkaya olduğu için ve sürekli sallandığımız için, yani ben bir gazeteci olarak 4 dakikadan daha fazla olduğunu düşünüyorum.
Evet. Şeylerin yaptığı ikisini ortalama bir küsür dakika diye söylediler ama yani tabii yaşarken onu nasıl hissediyorsunuz
yaşarken,
onu bilemem. O çok daha farklıdır muhtemelen.
Arada sürekli de sallandığımız için biz tabii gelinceye
artçıları
kadar.
Artçıları saymıyoruz yani, artçıları saymadık.
Tabii ben
yani.
Tabii artçıları da biz hissediyoruz orada. Çok uzundu. Yani yerle gök birleşti adeta. Yani tarif edilemez bir durum.
Evet.
Çok uzundu. Çok uzun.
Evet, sıkıntılar var. Bu gerçeği görmek lazım. Toparlanıyoruz. Bunları da aşarız belli bir şekilde. Yani biraz halkımızın müthiş bir dayanışması var. Bunu da görelim. Yani şu aşamada yandık bittik nutukları atmanın veyahut da bu tür bir karamsarlık yaymanın da işin içi doğru olduğunu düşünmüyorum. Sıkıntı var. Bunu görmek lazım. Yöneticiler çok daha dikkatli ve yoğun çalışması lazım. İşin ehli olan yöneticiler bir an önce bu 10 vilayetteki deprem bölgelerinde görevlendirilmesi lazım. Evet, o nedenle yapacak işimiz çok. Bu konuları konuşmaya devam edeceğiz çünkü bizi gündemi çok etkileyecek. Evet, programımızın sonuna geldik. Nuray Hanım, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya Salı günü tekrar buluşmak üzere. İyi günler.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.